Ayrım 4. Uzay Akımları. Asimov. Sayfa 39. 3. Bölüm. Kütüphaneci. Diyamanyetik mobileti kent sınırlarının dışındaki kapalı park bölmelerinden birine bıraktılar. Şehirde mobiletlere pek rastlanmıyordu ve Terence gereksiz yere dikkatleri üzerlerine çekmek istemiyordu. Bir anlığına yukarı kentteki diyamanyetik yer taşıtlarını ve anti yer çekimli gyroları düşündü öfkeyle. Ama orası yukarı kentti, burası ise farklıydı. Rick Terence'ın park bölmesini parmak iziyle kilitlemesini bekledi. Üstünde yeni bir tek parça kıyafet vardı ve kendisini biraz rahatsız hissediyordu. Gönülsüz sayılabilecek adımlarla kentliği takip edip yukarı kenti taşıyan köprü benzeri yapılardan ilkinin altından geçti. Florina'daki diğer bütün şehirlerin bir adı vardı ama buraya sadece kent deniyordu. Bu şehirde ya da civarında yaşayan işçilerle köylüler gezegenin geri kalanına göre şanslı sayılıyordu. Kentte daha iyi doktorlar ve hastaneler, daha fazla fabrika ve içki dükkanı, hatta az da olsa bazı ufak lüksler vardı. Şehrin sakinleri ise bu konuda o kadar coşkulu değildi. Onlar yukarı kentin gölgesinde yaşıyorlardı. Yukarı kent isminin ima ettiği şey neyse tam olarak oydu. Çünkü kent yaklaşık 20 bin çelik kirişli sütunun taşıdığı 150 metrekarelik bir çimento alaşımı tabakasıyla enlemesine ikiye bölünen iki katlı bir yerdi. Altındaki gölgelerde yerliler yaşıyordu. Yukarıda güneşli bölgelerde ise toprak efendileri. Yukarı kentteyken Florina'da olduğunuza inanmak güçtü. Zira orada yaşayan nüfusun neredeyse tamamı sarklıydı. Küçük bir bölümü ise devriyelerden oluşuyordu. Yani hepsi üst sınıf vatandaşlardı ve kelimenin her anlamıyla yukarıda yaşıyorlardı. Terence yolu biliyordu. Bir kentli olduğunu gösteren kıyafetini kıskançlık ve güceniklik karışımıyla süzenlerin bakışlarından kaçınarak hızlı adımlarla ilerledi. Rick ona yetişmeye çalışsa da bacakları daha kısa olduğundan yürüyüşü onun kadar asaletli değildi. Kente daha önce bir kere gelmişti ama çok fazla şey hatırlamıyordu. Şimdi her şey gözüne çok farklı görünüyordu. Geçen sefer hava kapalıydı, bugün ise güneş çıkmıştı ve tepelerindeki çimento alaşımına açılmış aralıklardan süzülerek yere ışık şeritleri düşürüyor, arada kalan bölgelerin hepten karanlık gözükmesine neden oluyordu. Rick ile Terence bir parlak şeritten diğerine ritmik, hatta neredeyse hipnotize edici bir şekilde geçerek yürümeye devam ettiler. Tekerlekli sandalyelerde oturan yaşlı insanlar ışık şeritlerinin altında duruyor, sıcağın kemiklerine işlemesine izin veriyor ve güneş ilerledikçe onlar da yer değiştiriyordu. Bazen de uykuya yenik düşüp gölgede kalıyor ve ancak yer değiştiren diğer sandalyelerin tekerlek gıcırtıları sayesinde uyanıyorlardı. Arada sırada beşikli annelerin şeritleri tamamen kapladığı da oluyordu. ''Haydi Rick, dik dur bakalım, yukarı çıkıyoruz.'' dedi Terence. Dört sütunun ortasındaki bir alanı dolduran ve zeminden yukarı kente dek uzanan kare şeklinde bir yapının önünde durdu. ''Korkuyorum.'' dedi Rick. Önlerindeki yapının ne olduğunu tahmin edebiliyordu. Üst kata çıkan bir asansördü bu. Bunlar gerekliydi elbette. Üretim alt kattaydı. Tüketimse yukarıda. Basit kimyasallar ve temel gıdalar aşağı kente sevk ediliyordu. Tamamlanmış plastik ürünler ve güzel yiyeceklerse yukarı kente aitti. Fazlalık nüfus alt katta ürüyordu. Hizmetçiler, bahçıvanlar, şoförler, yapı işçileri ise yukarıda kullanılıyordu. Terence Rick'in suratındaki korku dolu ifadeyi görmezden geldi. Kendi kalbinin de deli gibi attığını fark edince şaşırdı. Korkudan değildi elbette. Daha çok yukarı çıkacak olmanın verdiği o büyük hazdan ötürüydü bu. O kutsal çimento alaşımının üstüne basacak, rap rap yürüyecek, ayaklarını sürtüp yeri kirletecekti. Bir kentli olarak bunu yapmaya hakkı vardı. Toprak efendilerinin gözünde hala basit bir Florinalıydı elbette ama aynı zamanda da bir kentliydi ve çimento alaşımının üstüne canı ne zaman isterse basabilirdi. Galaksi aşkına onlardan nefret ediyordu. Kendine hakim oldu, derin bir nefes aldı ve asansörü çağıran düğmeye bastı. Nefretine odaklanmanın bir faydası yoktu. Uzun yıllar boyunca Sark'ta toprak efendilerinin doğup büyüdüğü yerin merkezinde yaşamıştı. Sessiz kalmayı öğrenmişti. Öğrendiklerini unutmaması gerekiyordu. Şimdi olmazdı. Asansörün alt kata indiğini gösteren o vızıltıyı duydu. Ardından önündeki duvar olduğu gibi alçalıp yerine oturdu. Asansörü idare eden yerlinin yüzünde tiksinmiş bir ifade belirdi.
''Sadece siz ikiniz mi?''
''Sadece iki biz,'' dedi Terence kabine binerek. Rick de onu takip etti. Asansör görevlisi duvarı eski konumuna getirmek için herhangi bir harekette bulunmadı.
''Bana saat 2 asansörünü bekleyip yukarıya onunla çıkabilir misiniz gibi görünüyor. Bu şeyi sadece iki kişi için çalıştıracak değilim,'' dedi tükürerek.
Tükürüğünün asansörünün zeminine değil aşağı katın betonuna gelmesine dikkat etmişti.
''Çalışma belgeleriniz nerede?''
''Ben bir kentliyim,'' dedi Terence. ''Bunu kıyafetimden göremiyor musun?''
''Kıyafetlerin hiçbir önemi yok. Dinle, bir yerlerden bir üniforma bulup buluşturduğun için işimi tehlikeye atacağımı mı sanıyorsun? Kimlik kartın nerede?''
Terence tek bir kelime etmeksizin bütün vatandaşların daima yanlarında taşımak zorunda olduğu standart evrak dosyasını çıkardı. Sicil numarası, çalışma sertifikası, vergi makbuzları, kızıl renkli kentli lisansı da içindeydi. Görevli belgeyi kısaca bir göz attı.
Belki bunu da bir yerlerden bulup buluşturmuşsundur. Ama o kadarına ben karışmam. Sertifikan olduğuna göre seni yukarı çıkarabilirim. Gerçi kentli unvanı benim için bazı yerlilere verilen süslü bir isimden başka bir şey değil. Peki ya yanındaki?
''O benim sorumluluğumda,'' dedi Terence. ''Benimle birlikte yukarı çıkabilir. Yoksa kuralları kontrol etmeleri için devriyeleri mi çağırmamız gerekecek?'' Terence'ın şu anda yapmak istediği son şey devriyelerle muhatap olmaktı. Ama bu önerisini münasip bir küstahlıkla dile getirmişti.
''Tamam, asabileşmene gerek yok.''
Asansörün duvarı yukarı kalktı ve hafif bir sarsıntının ardından kabin harekete geçti. Görevli kendi kendine öfkeyle bir şeyler mırıldanıyordu. Terence gülümsedi. Az önce yaşanan ağız dalaşı neredeyse kaçınılmazdı. Doğrudan toprak efendileri için çalışanlar kendilerini yöneticilerle bir tutmaktan son derece gurur duyar, ayrımcı hükümdarlarına daha sıkı bir sadakat göstererek gerçek değersizliklerini telafi eder ve hemşerilerine karşı sert, kibirli bir tavır takınırlardı. Onlar diğer Florinalıların bilhassa nefret ettiği, toprak efendilerine göstermeleri için özel olarak eğitildikleri, huşu duygusunu hissetmedikleri yukarılar idi. Asansörün kat ettiği dikey mesafe sadece 9 metreydi ama kapıları açıldığında kendilerini yepyeni bir dünyada buldular. Yukarı kent tıpkı Sark gezegenindeki yerel şehirler gibi bilhassa göze hitap edecek renklerle donatılmıştı. İster yaşam alanı ister iş yeri olarak kullanılıyor olsun, tekil binaların hepsi yakından baktığınızda anlamsız bir karmaşa gibi görünen fakat 100 metre kadar öteden bakış açınıza göre değişen rengarenk mozaiklerle kaplıydı.
''Haydi Rick,'' dedi Terence.
Rick fal taşı gibi açılmış gözlerle etrafına bakıyordu. Burada büyüyen canlı tek bir bitki bile yoktu. Tüm şehir kocaman bir taş ve renk yığınından ibaretti. Daha önce hayatında hiç bu kadar yüksek evler görmemişti. Bir an için aklına bir şey gelir gibi oldu. Bir saniyeliğine bu büyüklük gözüne o kadar da tuhaf görünmedi. Derken hafızası yine kapandı. Bir yer taşıdı yanlarından hızla geçip gitti.
''Onlar toprak efendileri miydi?'' diye fısıldadı Rick.
Arabadakileri sadece çok kısa bir anlığına görebilmişlerdi. Kısa kesilmiş saçları, maviden mora dek değişen yenleri rüzgarla dalgalanan gömlekleri, kadifemsi bir görünümü olan pantolonları ve sanki ince bakır tellerden örülmüş gibi parlayan uzun çorapları vardı. Rick ile Terence'a bakmamışlardı bile.
''Genç efendiler,'' dedi Terence. Sark'tan ayrıldığından beri onları hiç bu kadar yakından görmemişti.
Sark'ta bile oldukça çekilmezlerdi ama en azından orası kendi gezegenleriydi. Melekler cehennemin 9 metre üstüne hiç yakışmıyordu. işe yaramaz nefretini bir kez daha bastırmaya çalıştı. Arkalarında iki kişilik bir aracın tıslaması duyuldu. Dahili hava kontrolleri olan yeni bir modeldi bu. O anda yerin 5 santim kadar üzerinde sorunsuzca süzülüyordu ve parlak düz alt kısmının kenarları hava direncini kırmak için yukarıya doğru kıvrılmıştı. Yine de alt kısmı havayı yararken devriyeler manasına gelen o karakteristik tıslamayı çıkarmaya devam ediyordu. Tıpkı diğer devriyeler gibi bu adamlar da iri yarı, geniş suratlı ve çökük yanaklıydı. Saçları siyah ve düz, tenleri ise açık kahverengiydi. Gezegenin yerlilerine bütün devriyeler aynı görünüyordu. Stratejik bir şekilde yerleştirilmiş gümüş kemer tokalarının ve süslü düğmelerinin göz kamaştırıcı ışığı, siyah renkli üniformalarının yarattığı etkiyi arttırıyor, adamların yüzüne dikkat etmenizi engelliyor ve benzerlik hissini iyice arttırıyordu. Devriyelerden biri aracı yönetiyordu, diğeri ise arabanın alçak kenarından hafifçe aşağı atladı. "Dosya," dedi. Evraklara kısa bir süreliğine mekanik bir şekilde göz attı, sonra da onları Terence'a geri verdi. "Ziyaret sebebin." "Kütüphaneye gitmeye niyetliyim memur bey, bu benim özel hakkım." Devriye Rick'e baktı. "Peki ya sen?"
"Ben," diye başladı Rick.
"O benim asistanım," diye araya girdi Terence.
"Onun kentlilere özgü ayrıcalıkları yok," dedi Devriye.
"O benim sorumluluğumda." Devriye omuz silkti. "Sen bilirsin. Kentlilerin bazı ayrıcalıkları olduğu doğru ama siz toprak efendisi değilsiniz, bunu unutma çocuk."
"Elbette memur bey, bu arada bana kütüphanenin yerini tarif edebilir misiniz?"
Devriye gidecekleri yönü ince ölümcül bir iğne tüfeğin namlusuyla gösterdi. Kütüphane bulundukları noktadan üst katlara doğru rengi giderek koyulaşan parlak kırmızı bir leke gibi görünüyordu. İkili o tarafa yaklaştıkça koyu kırmızılık da yavaş yavaş aşağı doğru yayıldı.
"Bence çok çirkin," dedi Rick aniden.
Şaşıran Terence ona kısa bir bakış attı. Sark'ta yaşadığı günlerde tüm bunlara alışmış olsa da yukarı kentin şatafatını o da bir parça kaba buluyordu. Öte yandan yukarı kent Sark'ın kendisinden daha da sarktı. Örneğin o gezegendeki herkes aristokrat değildi. Fakat saklılar da vardı. Hatta bazılarının durumu ortalama bir Florinalı'dan sadece biraz daha iyiydi. Buradaysa yalnızca piramidin en tepesindekiler yer alıyordu ve kütüphane bunun bir göstergesiydi. Sark'taki kütüphanelerin çoğundan daha büyüktü. Yukarı kente fazla gelecek kadar büyük ki bu da ucuz işçiliğin avantajını gösteriyordu. Terence ana girişe giden eğimli rampada duraksadı. Rampanın renk düzeni sanki üzerinde basamaklar varmış gibi bir illüzyon yaratıyor. Bu durum Rick'in dengesini bozdu ve tökezlemesine neden oldu. Ve kütüphaneye genellikle akademik binalarda görülen antik bir hava katıyordu. Ana salon geniş, soğuk ve boştu. İçerideki yegane masanın arkasında oturan kütüphaneci, şişkin bir kabuğun içindeki buruşmuş küçük bir bezelye tanesi gibi gözüküyordu. Kadın başını kaldırıp onlara baktı ve sandalyesinden kalkacak gibi oldu. "Ben bir kentliyim," dedi Terence çabucak. "Özel ayrıcalıklarım var. Bu yerli de benim sorumluluğumda." Evraklarını çoktan hazırlamıştı ve onları önünde tutarak kadına doğru ilerledi. Kütüphaneci yerine oturup kaşlarını çattı, ardından ince bir yuvadan metal bir kart çıkarıp Terence'a uzattı. Kentli sağ baş parmağını ona sertçe bastırdı. Kütüphaneci kartı başka bir yuvaya soktu ve mor renkli loş bir ışık kısa bir anlığına yanıp söndü.
"242 numaralı oda," dedi kadın.
"Teşekkürler." İkinci kattaki kapalı bölmeler sonsuz bir zincirin herhangi bir halkası kadar soğuk ve kişilikten yoksundu. Bazıları doluydu ve camsı kapıları buzlanıp matlaşmıştı. Geri kalanlarsa boştu.
"242 dedi Rick, sesi incecik çıkıyordu.
"Sorun nedir Rick?"
"Bilmiyorum, kendimi çok heyecanlı hissediyorum."
"Daha önce hiç kütüphaneye gelmiş miydin?"
"Bilmiyorum."
Terence 5 dakika önce parmak izine yanıt verecek şekilde ayarlanan yuvarlak alüminyum diske baş parmağını bastırdı. Şeffaf cam kapı savrularak açıldı. İkili içeri girdikten sonra da sessizce kapandı ve sanki bir perde çekilmiş gibi matlaştı. Oda 2 metreye 2 metreydi ve içeride herhangi bir pencere ya da süs eşyası yoktu. Aydınlatma tavandan yayılan bir ışıkla, havalandırma ise bir vantilatör sistemiyle sağlanıyordu. Odada bir duvardan ötekine dek uzanan bir masadan ve onunla kapı arasında duran arkalıksız bir sandalyeden başka bir mobilya yoktu. Masanın üstünde 3 tane okuyucu bulunuyordu. Buzlu camdan yapılma ön kısımları 30 derecelik bir açıyla arkaya doğru eğimliydi. Her birinin önünde çeşitli kontrol düğmeleri vardı. ''Bunun ne olduğunu biliyor musun?'' diye sordu oturan Terence, tombul elini okuyuculardan birinin üstüne koyarak. Rick de oturdu. ''Kitap mı?'' diye sordu hevesle. ''Şey'' dedi Terence kararsız görünerek, ''burası bir kütüphane. Bu yüzden doğru tahmin etmiş olmanın pek bir anlamı yok. Bir okuyucunun nasıl çalıştığını biliyor musun?''
''Hayır, sanmıyorum Kentli.''
''Emin misin? Biraz düşün bakalım.'' Rick hatırlamak için büyük bir gayret gösterdi.
''Üzgünüm Kentli.''
''O zaman sana göstereyim. Bak şimdi. Önce üzerinde katalog yazan ve etrafında alfabenin harfleri bulunan şu düğmeyi kullanıyoruz.'' Ansiklopediye bakmak istediğimiz için onu A'ya çevirip basıyoruz. Terence'ın düğmeye basmasıyla birlikte aynı anda birkaç şey birden gerçekleşti. Okuyucunun buzlu camı hayat bulup aydınlandı ve üzerinde yazılar belirdi. Tavan aydınlatması kararırken siyah zemin üzerindeki sarı harfler iyice belirginleşti. Ardından üç okuyucunun önünden dile benzeyen pürüzsüz paneller çıktı ve her biri bir ışık huzmesi tarafından aydınlatıldı. Terence başka bir düğmeye basınca paneller çıktıkları yerlere geri döndü. ''Not almayacağız,'' dedi adam. ''Artık bu düğmeyi çevirip A harfinin altındaki listeyi inceleyebiliriz.'' Alfabetik sıraya göre dizilmiş materyallerden, başlıklardan, yazarlardan ve katalog numaralarından oluşan uzun bir liste aşağı doğru kaymaya başladı. Ansiklopedin sayısız cildinin sıralandığı sıkışık bir sütuna geldiğinde ise durdu. Rick ansızın araya girerek, ''Bu küçük tuşlar yardımıyla okumak istediğiniz kitaba denk gelen sayılara ve harflere basıyorsunuz, o da ekranda beliriyor.'' dedi.
Terence dönüp ona baktı. ''Nereden bildin yoksa hatırladın mı?''
''Belki emin değilim, sadece öyle olması gerekiyormuş gibi geldi.''
''Eh, zekice bir tahmin diyelim o zaman.''
Bir harf ve sayı kombinasyonunu tuşladı. Ekranın ışığı önce soldu, ardından yeniden aydınlandı. Şöyle yazıyordu. ''Sark Ansiklopedisi 54. Cilt, ULUZ.'' ''Şimdi bak Rick, kafana yanlış fikirler sokmak istemiyorum. Bu yüzden aklından geçenleri sana söylemeyeceğim. Senden sadece bu cilde bakmanı ve tanıdık gelen bir şey gördüğünde durmanı istiyorum, anlıyor musun?''
''Evet.''
''Güzel, acele etme.'' Aradan dakikalar geçti derken Rick ansızın ufak bir hayret nidası atıp düğmeyi hızla geri çevirdi. Ekrandaki başlığı okuyan Terence halinden hoşnut bir şekilde gülümsedi. ''Şimdi hatırlıyor musun?'' ''Bu seferki bir tahmin değil sanırım, hatırlıyor musun?''
Rick hararetle kafa salladı. ''Evet Kentli, ansızın hatırladım.''
''Uzay analizi ile ilgili bir makaleydi bu.''
''Makalede ne anlatıldığını biliyorum.'' dedi Rick. ''Göreceksiniz, göreceksiniz.''
Düzgün nefes almakta güçlük çekiyordu. Terence da neredeyse onun kadar heyecanlanmıştı.
''Bakın.'' dedi Rick. ''Daima bu kısmı da yazıya eklerler.''
Yüksek sesle duraksaya duraksaya ama Valona'nın verdiği üstün körü derslerle edinilemeyecek bir maharetle okumaya koyuldu. Makalede şöyle yazıyordu. Uzay analistlerinin mizaç olarak içine kapanık ve çoğunlukla uyumsuz kişiler olması şaşırtıcı bir durum değildir. Hayatlarının büyük bir bölümünü yıldızların arasındaki korkutucu boşluğu kaydederek yalnız yaşamaya adamak son derece normal birinden beklenmeyecek türden bir davranıştır. Belki de bu gerçeği fark eden Uzay Analizi Enstitüsü resmi sloganını nüktedan bir şekilde hiçliği analiz ediyoruz olarak belirlemiştir. Son kelimeleri okurken Rick'in sesi neredeyse tiz bir çığlık haline dönüştü. ''Okuduklarını anlıyor musun?'' diye sordu Terence. Ondan daha ufak tefek olan Rick için için yanan gözlerle ona baktı.
''Hiçliği analiz ediyoruz.'' yazıyor. ''Hatırladığım şey buydu, ben de onlardan biriydim.''
Bir uzay analisti miydin yani?
Evet diye bağırdı Rick. Ardından başım ağrıyor diye ekledi daha alçak bir sesle.
Hatırladığın için mi?
Sanırım. Kafasını kaldırıp ona baktı. Alnı kırış kırış olmuştu. Daha fazlasını hatırlamalıyım. Tehlike altındayız. Korkunç bir tehlike. Ne yapacağımı bilmiyorum.
Kütüphane emrimize amade Rick. Terence kelimelerini seçerek dikkatle konuşuyordu. Kataloğu kendin kullan. Uzay analiziyle ilgili başka yazılar ara. Bak bakalım seni nereye götürüyorlar.
Rick okuyucunun üstüne atıldı. Gözle görünür bir şekilde titriyordu. Terence kenara çekilip ona yer verdi.
Vreet'in uzay analizi araçları tezine ne dersiniz diye sordu Rick. Kulağa doğru gelmiyor mu?
Sana kalmış.
Rick katalog numarasını tuşlayınca ekran yoğun ve sabit bir ışıkla parladı.
İlgili kitap için lütfen kütüphaneciye başvurun yazıyordu.
Terence bir elini çabucak uzatıp ekranı etkisizleştirdi. Başka bir kitap denesen daha iyi olacak.
Ama Rick tereddüt etti.
Ardından kendisine söyleneni yaptı. Kataloğu tekrar taradı ve Emming'in Uzayın Yapısı adlı kitabını seçti. Ekran bir kez daha kütüphaneciye başvurmalarını söyleyen o mesajla doldu.
Kahretsin dedi Terence ekranı yeniden kapatarak.
Sorun nedir? Hiçbir şey. Paniğe kapılma Rick. Ben sadece...
Okuma mekanizmasının yan tarafındaki ızgaralı küçük hoparlörden kütüphanecinin ince kuru sesi duyulunca iki adam da oldukları yerde dona kaldılar.
242 numaralı oda. 242 numaralı odada kimse var mı?
Ne istiyorsun diye yanıtladı Terence sertçe.
Hangi kitabı arıyorsunuz dedi ses.
Hiçbirini teşekkürler. Sadece okuyucuyu test ediyorduk.
Sanki kadın birine danışıyormuş gibi kısa bir duraksama yaşandı. Ardından ses daha keskin bir tonla konuşmaya devam etti.
Kayıtlarımız Vreet'in uzay analizi araçları tezi ile Enning'in uzayın yapısı kitaplarını arattığınızı gösteriyor. Bu doğru mu?
Katalog numaralarına rastgele basıyorduk dedi Terence.
Bu kitapları niçin istediğinizi sorabilir miyim diye sordu kadın geri adım atmayarak.
Sana kitapları istemediğimizi söyledim. Kes şunu.
Son cümlesi inlemeye başlayan Rick'e yönelikti. Yeniden bir duraksama yaşandı.
Eğer danışma masasına kadar gelirseniz kitapları edinebilirsiniz dedi ses ardından.
Başka birine ayrılmışlar. Onları alabilmek için bir form doldurmanız gerekecek.
Terence bir elini Rick'e uzattı.
Gidelim.
Galiba bir kuralı çiğnedik dedi Rick titrek bir sesle.
Saçmalama, gidiyoruz.
Formu doldurmayacak mıyız?
Hayır, kitapları başka zaman alırız.
Terence acele ediyor, Rick'i de kendine ayak uydurmaya zorluyordu. Giriş salonunu uzun adımlarla geçmeye koyuldu.
Kütüphaneci başını kaldırıp onlara baktı. Bakar mısınız diye bağırdı kadın. Bir dakika, bir dakika.
Ama adamlar durmadı. Ta ki bir devriye yollarını kesene dek.
Bakıyorum da çok aceleniz var çocuklar dedi adam.
Neredeyse soluk soluğa kalan kütüphaneci onlara yetişti.
242 numaralı odadakiler sizdiniz değil mi?
Bana bakın dedi Terence sertçe. Bizi neden durdurdunuz?
Bazı kitapları istemiyor muydunuz? Onları size temin etmeyi arzuluyoruz.
Çok geç, başka zaman. O kitapları istemediğimi anlamıyor musunuz? Yarın yine uğrarım.
Kütüphane dedi kadın kuralcı bir biçimde. Ziyaretçilerini daima memnun etmeyi amaçlar. Kitaplarınız bir dakika içerisinde hazır edilecek.
Elmacık kemiklerinin üzerinde iki kırmızı nokta belirdi. Sonra da dönüp o yaklaşırken açılan küçük bir kapıya doğru ilerledi.
Memur bey, eğer sizin için sakıncası yoksa diye başladı Terence.
Ama devriye nispeten uzun, ağırlıklı bir nöronik kamçı çıkardı. Kusursuz bir job vazifesi gören ya da insanı felce uğratan, uzun menzilli bir silah olarak da kullanılabilen bir araçtı bu.
Bak delikanlı, neden sessizce oturup hanımefendinin geri gelmesini beklemiyorsun? Bu kibarca bir davranış olur dedi.
Bu seferki devriye ne genç ne de ince yapılı bir adamdı. Emeklilik yaşına yaklaşmış gibi bir görünümü vardı ve muhtemelen son günlerini kütüphane muhafızlığı gibi sakin bir görevde geçiriyordu. Ama silahlıydı ve esmer yüzünde samimiyetsiz bir tebessüm vardı. Terence'in alnı sırılsıklam oldu, sırtının da terlediğini hissedebiliyordu. Her nasılsa durumu hafife almıştı. Yaptığı çıkarımdan her şeyden o kadar emindi ki, ama işte şimdi durum buydu. Bu kadar pervasız davranmaması gerekirdi. Hepsi yukarı kenti istila etmeye, kütüphanenin koridorlarında bir sarklı gibi yürümeye yönelik şu kahrolasıca arzusu yüzündendi. Çaresiz bir an boyunca devriyeye saldırmayı düşündü. Derken buna gerek kalmadı. Önce ani bir hareket oldu. Devriye arkasına dönmekte çok geç kaldı. İlerleyen yaşından ötürü yavaşlayan reflekslerinin ihanetine uğradı. Birisi nöronik kamçıyı elinden zorla söküp aldı ve o daha bağırmaya bile başlayamadan önce şakağına bir tane patlattı, devriye yere yığıldı. Rick tiz bir neşe çığlığı attı. "Valona!" diye bağırdı Terence. "Sarkın tüm iblisleri aşkına, Valona!"
4. ayrımın sonu. Sayfa 51.